Ayrım 51, sayfa 434. Shasa ile David, Rapid'le Wintock'a kadar uçtular. Abbe Ambra Abrahams'la karısını alıp düğüne getirdiler. David'in ailesinin diğer üyeleriyle yakın dostlarının çoğu, aralarında Twentyman Jones'da olmak üzere trenle geldiler. Matilda Jani'nin dost ve akrabaları da bunlara katılınca, Gardens Sinagogu'nu ağzına kadar dolduran bir kalabalık oluştu. David, Shasa'nın kendisine bu evlilikte tanıklık etmesine bayılırdı gerçi. Ama hahamı ikna edip Yahudi dinine yeni geçen gelini kabul ettirmek bile zor olmuştu. David, bunun yerine bir Hristiyan'ı daha törende görevlendirmeyi göze alamıyordu. Ama Shasa, sonradan Blaine'in verdiği resepsiyonda olağanüstü komik bir nutuk çekti. Herkesi kırdı geçirdi. David'e bir hayli takıldı. Düğün töreni Shasa'ya ayrıca bir olanak daha tanıdı. Tara Malcomes'le geçici barışmalarından birini daha gerçekleştirebildi. Berlin Olimpiyatlarından bu yana geçen 2 yıldan beri ilişkileri fırtınalarla güneşli havaların sürekli yer değiştirmesine benziyordu. Olayın kahramanı olarak kendileri bile zaman zaman durumlarının nasıl olduğunu tam bilemiyorlardı. Her konuda birbirine karşı bir tutum içindeydiler. En sevdikleri konu olan politikadan gelir dağılımını düzenine kadar. Tara genellikle imtiyazlı zenginlerin, yönetici sınıfların duygusuzluğu konusunda söyleyecek bol bol söz bulabiliyordu. Bu arada tek üstün yanı güzel bir surat, zengin ve hoşgörülü bir anne olan genç bir erkeğin nasıl olup da oyuncakları arasında 15 polo tayı, özel imalat bir yeşil Jaguar, 2 motorlu bir uçak bulundurabildiği, buna karşılık binlerce siyah çocuğun açlıktan ve kötü beslenmeden şiş göbeklerle, eğri bacaklarla dolaştığı konusunda pek çok soru soruyordu. Beri yandan Shasa da tanrıça gibi yüzü ve vücudu olan bir kızın bu niteliklerini proleter görünme hevesiyle saklamasını bir günah ve sahtekarlık sayıyordu. O kızın uyanık bulunduğu her saati ya çalışma odasındaki masanın başında ya da kentin yoksul mahallelerinde geçirmesini, köşelerde dilenerek topladığı parayla çorba yapıp yoksullara dağıtmasını ise hiç onaylamıyordu. Yeni mezun olmuş, hepsi Bolşevik bir yığın doktor bozuntusu arkadaşının yanında hemşirelik etme bahanesiyle hastanelerde çalışmasını, onca berbat hastalık mikrobunun, veremin, frenginin, dizanterinin kol gezdiği, kronik alkolizmin ve nice belanın kurbanı insanların bulunduğu yerlerde bulunmasını da hiç kabul etmiyordu. Aziz Francis'in şansı varmış ki seninle boy ölçüşmek zorunda kalmadan ölmüş. Senin yanında zavallı adam Hun Hakanı Atilla gibi kalırdı herhalde diye takılmıştı ona bir gün. Shasa onun arkadaşlarını can sıkıcı, dar görüşlü buluyor, kılık kıyafetlerini de hiç beğenmiyordu. Bunlarda ruh yok, klas yok Tara. Bunlardan biriyle sokakta birlikte yürümeyi nasıl göze alabiliyorsun? Onların hayat tarzı, geleceğin hayat tarzı. Klası da insanlığın klası. Konuşmam bile onlara benziyor, Tanrı aşkına. Ama aralarındaki bu farklılıklar, Tara Malcomes'in namusu ve bekareti konusundaki görüş ayrılıklarının yanında solda sıfır kalıyordu. Tanrı aşkına Tara, Kraliçe Victoria öleli 37 yıl geçti. Biz 20. yüzyıldayız. Tarih dersine teşekkürler Shasa Courtney ama bir kere daha elini kilodumun içine daldırmaya kalkarsan kolunu 3 yerinden kırarım, bunu da bil. Kilodunun içinde ne olağanüstülük var ki? Bir yığın hanım daha. Hanım lafı yanlış bir kere ama onu bir kenara bırakalım. Ben, sen artık dikkatini onlara yönelt ve beni rahat bırak. Akşamdan beri ettiğin pek tek mantıklı söz bu işte demişti Shasa buz gibi bir öfkeyle. Spor Jaguar'ını çalıştırıp gürültüler ve dumanlar arasında fırlayıp gitmişti sonra da. O kavga 2 ay önce olmuştu. Ama arada Shasa her gün Tara'yı düşünmüştü. Hani madeninin sıcağında ter dökerken de, Abbe Abrahams'la Wintock'ta anlaşmalar üzerine çalışırken de, Orange nehrinin sularının çamur renginden gümüş rengine dönüşünü seyrederken de gözünün önünde Tara'nın hayali vardı. Kendini avutmak için rapidinin Kalahari üzerinde tozları kaldıracak kadar alçaktan uçuruyor. Havada akrobasi numaraları yapıyordu ama yere indiği anda Tara'nın hayali yine onu bekliyordu. Hani'nin esrarengiz tepelerinin ardında kızıl yeleli Kalahari aslanlarını avladı. Kendini çeşitli Courtney şirketlerinin işlerine gömdü. Annesiyle çalışıp onun düşünce tarzını öğrenmeye uğraştı. Sonunda annesi ona yeterince güvenmeye başladı. Küçük şirketlerden bir kısmının yönetimini tümüyle ona bıraktı. Polo'yu hemen hemen öfkeli bir adanmışlıkla oynuyor, kendini de atlarını da olağanüstü zorluyor, sıra sıra kadınları baştan çıkarıyordu. Gencini de pek genç olmayanını da, güzelini de pek güzel olmayanını da, evlisini de, bekarını da, bir dereceye kadar tecrübelisini de. Ama Tara Malkomes'i yeniden gördüğünde içinde bir boşluk hissediyor, onsuz geçirdiği zamanları yaşanmış olarak düşünemiyordu. Kız kardeşinin düğünü için Tara silik kıyafetlerini rafa kaldırdı. Solcu entelektüellerin üniforması gibi şeyler giyerdi genellikle. Ama o gün gelinin nedimesi olarak mavimsi pırıltıları olan gri bir ipekli giymişti. Kumaş çok güzeldi ama tabii onun çelik rengi gözlerinin yanında yine de sönük kalıyordu. Saçlarını değiştirmiş, kısa kesmişti. Duman gibi bukleleri başını çevreliyor, ensesini çıplak bırakıyor, boyunu daha uzun gösteriyor, bacaklarının güzelliğini daha bir vurguluyordu. Kalabalık salonun iki ucundan birbirlerine uzun süre baktılar. Şasaya sanki ortalığı bir şimşeğin ışığı aydınlatmış gibi geldi. Onun da kendisini bir o kadar özlediğini, bir o kadar düşündüğünü anladı birden. Sonra kız başıyla nazik bir selam verdi, tüm dikkatini yanındaki adama çevirdi. Şasa o adamla daha önce de bir kere tanışmıştı. Adı Hubert Langley'di. Tara'nın Kanayan Kalpler ekibinden de o. Eski püskü bir tweed ceket giymişti. Dirsekleri deri parçalarıyla yamalıydı. Oysa salondaki erkek konukların çoğu smokinliydi. Adam Tara'dan 3 santim kadar kısa, madeni çerçeveli gözlük takmış, saçları vaktinden önce dökülmeye başlamış biriydi. Sakalının rengi ve dokusu yeni doğmuş civcivlere benziyordu. Üniversitede sosyoloji kürsüsünde öğretim görevlisiydi. Tara bir keresinde Şasa'ya, "Hüyü aslında Komünist Parti üyesidir, ne harika değil mi?" diye bilgi de vermişti. Sesi dehşet doluydu bunu söylerken. Kendini tümüyle adamıştır, çok da parlak bir zekası vardır. Şasa da, "Demek ki genç adam kötü ve yağlı bir montür üzerinde parıldayan bir mücevher," demiş. Bu söz üzerine yeni bir dargınlık süresine daha girmişlerdi. Şu anda Hugh'un çilli elini Tara'nın koluna dayadığını görüyordu. Hele de eğilip tel tel bıyığını Tara'nın sedef gibi kulağına değdirerek bir şeyler fısıldadığında, Şasa ağır ağır boğulmanın bile bu adama hafif bir ceza olacağına karar verdi. Engel olmak üzere karşıya yürüdü. Tara onu soğuk karşıladı. Kanının kulaklarında gümbür gümbür atmakta olduğunu hiç belli etmedi. Şasa'yı ne kadar çok özlediğini, demin delikanlı konuşmasını yapana kadar fark etmemişti. Yine aynı atlı karıncaya binecek değiliz diye uyardı kız kendini. Tüm savunma düzenini harekete geçirdi. Şasa onun öbür yanındaki sandalyeye oturdu, onunla şakalaştı. Bir yandan yüzüne hayran bakışlarla baktı. Tara bir kere gülmeye başlarsa işinin bittiğini biliyordu. Kendini tutmaya uğraştı. Şasa onun savunma düzenlerini ustalıkla, nefis zaman ayarlamalarıyla kırıyordu birer birer. Sonunda Tara bir kıkırdamayla teslim oldu. Şasa da onu Hüyü'nün yanından kaldırarak başarısını sürdürdü. Matilda Jane'in balkondan bakıp ablasını gördü, elindeki gelin buketini dosdoğru ona fırlattı. Tara yakalamak için hamle yapmadı ama Şasa buketi havadan kapıp eğilerek Tara'ya uzattı. Düğün konukları alkışladılar, bilgiç bilgiç bakıştılar. David'le Mati, arabalarının arkasına bağlanmış eski pabuçları, konserve kutularını sürükleyerek gittikten sonra Şasa da Tara'yı Jaguar'ına bindirmeyi başardı. Onu bu sefer dağa götürmeyecek, o hatayı işlemeyecekti. Haut Körfezi'nin Sarp kayalıklarına yöneldi. Güneş, Atlas Okyanusu'nun yeşil sularına batarken onlar da barışmalarını kutluyorlardı. Tara'nın vücudu belindeki görünmez bir çizgiyle kesin şekilde ikiye bölünmüştü. Böyle iyi zamanlarda o çizginin üzerinde kalan kısım Shasa'ya sunulabilirdi. Ama güney kesim dokunulmazdı. Bu yasak ikisini de gerilimli bir hale getiriyordu. Sonunda Tara'nın kapısında son bir kere öpüşerek ayrıldılar. Bu barışmaları 4 ay sürdü. Bir rekor sayılırdı onlar için. Shasa bu arada kendine bir bilanço düzenledi. Tara'nın avantajlarıyla bekarlığın avantajlarını iyice tarttı. Onsuz yaşayamıyorum diye karar verip Tara Malcomes'e evlenme teklif etti. Ama onun verdiği cevap karşısında fena halde bozuldu. Aptallaşma Shasa, bayağı bir hayvansal mıknatısın dışında ikimizin hiçbir ortak yanı yok. Haksızlık ediyorsun Tara diye itiraz etti genç adam. Benzer ailelerden geliyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Aynı esprilere gülüyoruz. Ama Shasa, sana vız geliyor. Parlamentoya girmek niyetinde olduğumu biliyorsun. O bir meslek seçimi kararı, bir sevgi kararı değil. Yoksullara, zavallılara, ihtiyaç içinde olanlara acımak, onları sevmek değil. Ben onlara önem verir, düşünürüm. Sen Shasa Courtney'e önem verirsin. Bir tek onu seversin. Sesi sertti kızın. Sence yoksul, yalnızca 5 polo atı olan adamdır. Geçen saydığımda babanın 15 atı vardı diye sitem etti Shasa. Babamı bu işe karıştırma diye parladı Tara. Babam bu ülkenin siyahları ve kahverengileri için kendi payına düşenden fazlasını yapmıştır. Shasa 2 elini havaya kaldırıp onu susturdu. Saçmalama Tara. Bilirsin, Blaine Malcomes'in en büyük hayranlarından biriyimdir. Niyetim ona hakaret etmek değil, benimle evlenesin diye seni razı etmek. Yararı yok Shasa. Benim inancıma göre bu ülkenin büyük servetleri yoksullara dağıtılmalı. Courtney'lerin, Oppenheimer'ların elinden alınıp... Bu sözler Tara Malcomes'in değil, Hugh Langley'nin sözleri. Komünist dostun var olan servetleri bölmek yerine yeni servetler yaratmayı düşünse daha iyi olur. Courtney'lerin, Oppenheimer'ların ve diğerlerinin elindeki her şeyi alıp bu ülkenin nüfusuna paylaştırırsan, herkes o akşam doğru dürüst bir yemek yer, ertesi günde hepimiz birden açlıktan ölürüz. Courtney'lerle Oppenheimer'lar da dahil. Bak, gördün mü işte? Tara zafer kazanmış gibiydi. Kendinden başkalarının açlıktan ölmesi seni hiç rahatsız etmiyor. Shasa bu iddianın haksızlığı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Tam komple saldırıya geçeceği sırada kızın gözündeki çelik ışıkları fark etti, kendini tuttu. Sesini inandırıcı çıkarmaya çalışarak, "İkimiz evli olsak sen beni etkilersin, senin gibi düşünmem için kandırırsın" diye başladı. Tara kendini ciddi bir kapışmaya hazırlamıştı. Bu sözü duyunca omuzları sarktı. "Seni kurnaz kapitalist" dedi, "hileli dövüşüyorsun." "Seninle dövüşmek istemiyorum canım. Yapmak istediğim şey dövüşmenin tam tersi." Tara kendini tutamayıp güldü. "İşte sinirime dokunan bir yanında bu. Beynini donunun içinde taşıyorsun. Soruma hala cevap vermedin. Benimle evlenecek misin?" "Sabah 9'da teslim etmem gereken bir araştırmam var. Bu akşam 6'da da hastanede nöbetim başlıyor. Lütfen beni eve götür Shasa." "Evet mi, hayır mı?" diye sordu Shasa. "Belki, ama ancak sosyal vicdanında büyük bir gelişme gördüğüm zaman ve kesinlikle de master'ımı yapmadan değil." "O daha 2 yıl demektir." "18 ay diye düzeltti Tara. O zaman için bile söz vermiş değilim. Yalnızca koca bir belki." "O kadar bekleyebilir miyim bilemiyorum. O halde güle güle Shasa Courtney." Rekorlarını 4 aydan fazla uzatamadılar. 3 gün sonra Shasa'ya bir telefon geldi. Shasa annesiyle ve Fransa'dan yeni getirtilen şarap uzmanıyla oturmuş çalışıyordu. Veltevre'den üzümlerinden yapılan Cabernet Sauvignon'ları tartışmaktaydılar. Senten'in sekreteri odaya girdi. Master Chassa için bir telefon dedi. Şimdi gelemem. Not alın, sonra arayayım. Chassa masadaki etiket örneklerinden başını bile kaldırmamıştı. Arayan Bayan Tara, acil diyor. Chassa çekingen bakışlarla Senten'e baktı. Senten'in katı ilkelerine göre iş her şeyden önce gelirdi. Sosyal faaliyetlerle spor faaliyetleri araya giremezdi. Ama bu sefer Senten oğluna başını salladı. Hemen dönerim. Chassa hızlı adımlarla salondan çıktı. Birkaç saniye sonra da döndü. Senten onun yüzünü görünce hemen ayağa kalktı. Ne oldu diye sordu. Tara dedi Chassa. Tara'ydı. İyi miymiş? Hapisteymiş. Normal olarak Chassa'nın Jaguar'ını çıkarıp Veltevre'den Victoria Caddesi'ndeki nezarethaneye varması yarım saat sürerdi. Ama bu sefer yol kontrollerinden ötürü bir saati de aştı. O tarafa geçemezsiniz efendim dedi son kontrolde bir çavuş. O kara şeytanlar her yana tuğlalar atıyor, ne bulurlarsa yakıyorlar. Çavuş, bana haber geldi. Nişanlım orada ve bana ihtiyacı var. Başı fena halde dertte. Onun yanına gitmeme izin vermek zorundasınız. Emir emirdir efendim, özür dilerim. Barikatta yarım düzine kadar polis vardı. İçlerinden dördü siyah belediye polisiydi. Çavuş, sizin karınız ya da anneniz aynı durumda olsa ne yapardınız? Çavuş çevresine ödlek bakışlarla baktı. Bakın, şöyle yapabilirim dedi. Adamların barikatı bir dakikalığına kaldırır, hepimiz arkamızı döneriz. Ben sizi hiç görmedim ve hakkınızda bir şey bilmiyorum. Sokaklar bomboş, çöp doluydu. Her yanda yerinden çıkarılmış taş ve tuğlalar yatıyordu. Bir iki kere sokak aralarında, pencerelerde belli belirsiz gölgeler gördü ama kimse onu durdurmaya ya da ona saldırmaya kalkmadı. Chassa yine de Victoria Caddesi'ndeki merkez karakoluna vardığında içinde bir rahatlama duydu. Tara Malcomes, ön danışma masasındaki çavuş bu adı hemen tanımıştı. Evet, herhalde tanıyoruz. Dört adamım zor getirdi onu buraya. Suçu ne çavuş? Durun bakayım. Adam önündeki listeye baktı. Şu ana kadar saptadıklarımız yasa dışı bir mitinge katılmak, kasten mal ziyanına neden olmak, şiddete başvurmak, hakaret ve tehdit, görev yapan polisi engellemek, polise saldırmak, silahlı saldırı ya da kasıtlı saldırı. Kefaleti yatırayım. Epey tutar bence. Babası Albay Malcomes'tir, kabinede bakan. Ya, neden daha önce söylemediniz? Lütfen biraz bekleyin. Tara'yı gözü morarmış ve bluzu yırtık olarak getirdiler. Kızıl kumral saçları darmadağın olmuştu. Chassa'ya parmaklıkların arasından baktı. Hugh ne olacak diye sordu. Hugh cehennemin dibine gitse vız gelir bana. O halde ben de onunla yanarım dedi Tara kararlı bir sesle. Buradan onsuz çıkmam. Chassa, o Madonna surattaki inadı hemen gördü, içini çekti. Bu iş ona 100 sterline patladı. 50'si Tara için, 50'si de Hugh için. Onu arabama alırsam Allah belamı versin dedi Chassa sonunda. 50 papel hangi ucuz boşeviye olsa yeter. Yürüyerek gitsin ahırına. Tara, Jaguar'ın ön koltuğuna bindi, kollarını meydan okurcasına kavuşturdu. Chassa motoru homurdatıp gereksiz bir öfkeyle gazlarken ikisi de konuşmadılar. Zengin kesim olan güney kesimine yöneleceği yerde Jaguar Şeytan Tepesi'nin alt yamaçlarına yönelmişti. Oradan hala alevler içinde olan 6. mahalle görünüyordu. Ne yapıyorsun diye sordu kız Chassa motoru kapatınca. Eserine bir bakmak istemez misin? Chassa'nın sesi soğuktu. Herhalde başarından gurur duyuyorsundur. Tara yerinde tedirgin, kıpırdandı. Onu biz yapmadık diye mırıldandı. Serserilerle gangsterler yaptı. Sevgili Tara, ihtilallerin öyle olması gerekir zaten. Suça eğilimli unsurlar, kurulu düzeni yıkmak üzere kışkırtılır. Yasayı ve düzeni yerle bir etmeye sürülür. Daha sonra liderler ortaya çıkıp yeni düzeni kurmak için ihtilalcileri vururlar. Kahramanın Lenin'in öğretilerini hiç incelemedin mi? Polisin hatasıydı. Evet, her zaman polisin hatasıdır. O da Lenin'in planının bir parçası. Ama durum öyle değil. Sus diye tersledi Şasa. Bir tek kere sus da beni dinle. Ben senin bu jandark havalarına yeterince dayandım. Saçma ve saf dil bir tutumda ama seni sevdiğim için hoş gördüm. Ama insanların evlerini yakmaya, tuğlalar, bombalar atmaya başladığın zaman artık komik de olmuyor. Beni azarlamaya kalkma diye parladı Tara. Bak Tara, şu dumanlara, alevlere bak. Bunlar seni seviyorum diye iddia ettiğin insanların evleri. Yardım etmek istiyorum dediğin insanlar. Meşaleyi onların evlerine, yuvalarına, hayatlarına tuttun sen. Ben asla düşün... Evet, tabii düşünmedin. Ama şimdi sana başka bir şey daha söyleyeceğim. Onu hatırlasan iyi edersin. Bu sevdiğim ülkeyi mahveder, insanlarına acı çektirirsen, o zaman benim düşmanım olursun ve seninle ölene kadar savaşırım. Tara uzun süre sessiz kaldı. Başını öte tarafa çevirmişti. Sonunda alçak sesle, "Beni eve götürür müsün lütfen?" dedi. Şasa eve dolambaçlı yoldan, Masa Dağı'nın eteğini dolanarak gitti. Patırtılı mahallelerden uzak durdu. Yolda bir daha konuşmadılar. Şasa arabayı Newlands'te Malcolm Esler'in bahçesinde durdurduğu zaman Tara, "Belki de haklısın," dedi. "Belki gerçekten düşmanız ikimiz." Jaguar'dan indi, başını eğip pencereden ona baktı. "Hoşça kal Şasa," diye alçak dedi alçak sesle. Sonra dönüp hüzünlü bir tavırla eve girdi. "Güle güle Tara," diye fısıldadı Şasa da. "Güle güle benim sevgili düşmanım." Ayrım sonu.